Ayrım 12.
20. yüzyılda kadınların oy hakkı almış olmaları ve reform yasalarıyla biraz daha gelişme kaydedilmiştir. Üzülünecek nokta bu gelişmelerin daha kapsamlı olabilecekken bu ölçüde kalmış olmasıdır. 1934'te çocuk işçilerle ilgili bir yasa tasarısı reddedildiği zaman birlik zaten gerilemeye başlamıştı. Kesinlikle partizan bir grup olmayışları yüzünden birlikçiler diğer çıkar gruplarının yaptığı gibi kadınların öz çıkarı ile ilgili konularda siyasal güçlerden yararlanamadılar. Gerek kamuoyu gerekse partiler kadınların aday olma ve seçilmelerini engellemek konusunda birleştikleri için tepkiler karşısında kadınların oy hakkına sahip olmaları da giderek anlamını yitirdi. Kadınların çalıştırılmasına karşı olan ön yargılı tutum büyük ekonomik bunalım sırasında iyice belirlendi. Aynı tutum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da görüldü. 1850'lerde kadınlara karşı alınan cephe kadınların toplum yaşamına katılmalarına karşı olmak biçiminde belirlendi. O sıralarda kadın hareketinin temeli de yerinden kaydırılmıştı. Feminist sözcüğü küçültücü bir terim olarak kullanılmaya başlandı. Kadınların oy hakkı davası cinsel devrimin birinci aşamasındaki politikanın temel noktasıydı. Bunun çevresinde eğitim, yasalar önünde eşitlik ve eşit ücret gibi diğer sorunlar toplanıyordu. Oy hakkı sorunu en büyük tepkilere yol açtığı, en büyük çaba ve bilinci harekete geçirdiği için önem taşır. Yine de devrimin olumsuz yönlerinden biri olmaktan kurtulamamış ve 70 yıl süreyle boşuna enerji harcanmasına yol açmıştır. Karşı olanlar öylesine güçlü ve sözlerinden dönmez, mücadele ise öylesine uzun ve acılarla doluydu ki sonunda elde edilen oy hakkı çekilenlere oranla önemsiz kaldı. Ve oy hakkı alındığı zaman kadın hareketi ancak tükenmek diyebileceğimiz bir biçimde çözüldü. Kadınlara oy hakkı kampanyası uzun bir yolculuğa çıkarken lastiğin patlamasına benzetilebilir. Patlak lastiğin onarımı öylesine zaman, emek ve para ister ki sonunda yolculuktan vazgeçilir. Eileen Creditor verdiği belgelerle Amerika'daki oy hakkı taraftarlarının durumunu örneklemekte ve atılmak istenen ikinci adımın çok uzun süreyi kapsaması yüzünden bütün hareketin baltalandığını göstermektedir. Dipnot. Aynı durum köleliğin kaldırılması ve zincirlerin özgürlükleri sorununda da ortaya çıkmış, 60 yıllık çabadan sonra elde edilen haklar sadece kağıt üzerinde kalmıştır. 1868'de elde edilen haklar 100 yıl içinde geri alınmış ya da ortadan kaldırılmıştır. Amerikan zincirlerine 100 yıl önce tanınmış hakların geri alınması için 16 yıl kadar daha medeni haklar mücadelesi vermek gerekmiştir. Carrie Chapman Catt'in oy hakkı savunucusu kadınları dağıtmak için yaptığı konuşma, aşırı güven ve uzağa görememenin iyi bir örneğidir. Artık hepimiz kendi yollarımıza gideceğiz. Ömrümce kurduğum düşün gerçekleştiğini gördüm. Kadınlar oy hakkı aldılar. Artık bizler de bu ülkenin özgür ve eşit vatandaşlarıyız. Oy hakkı savunucularının ikinci kuşağı da birinciler gibi öncü bir grup oldu. Ne var ki bunlar daha yeni, daha iyi yetişmiş bir kuşaktı. Artık oy hakkı sorunu saygıdeğer, şık hatta olurluluğu olan bir nitelik kazanmıştı. Bunu sağlamak için politik ayak oyunlarına girmek ve bazı konularda ödün vermek yetiyordu. İstenilen ödünler ise kesinlikle aykırı şeylerdi. Örneğin güney eyaletlerindeki milletvekillerinin oylarını kazanabilmek için güneydeki ırkçılığa hoşgörüyle bakmak gerekiyordu. Kökleri köleliğin kaldırılması hareketine uzanan bir sorun için ise bu durum hem acı hem de gülünçtü. Yeni göçmen nüfusun yerleştirildiği endüstri merkezlerindekiler defalarca kendilerine oy hakkı verilmesine karşı oy kullanınca Amerikan kadınları bir sürede bu yabancı kökenli kadınlara karşı çıkmak durumunda kaldılar. Dipnot: Eileen Creditor, The Ideas of the Women's Suffrage Movement, 1890-1920. Kadınlara oy verme hakkı tanınması hareketi ile ilgili fikirler, 1890-1920. New York, Columbia University, 1965. Bir koca toplumsal devrimi kadınların oy hakkı gibi tek bir dava çevresinde kısıtlamak nasıl büyük bir yanlış olmuşsa, ikinci yanlış da hareketin kent soylu karakterinden kurtarılamamış olmasıdır. Bu hareket en son döneminde bile en çok hakları yenen grup olan işçi kadınları içine almadı. Kadınların oy hakkı hareketi zaman zaman ancak medeni haklar hareketine dek görülmemiş biçimde ve Amerikan politikasına oldukça yeni gelen bir biçimde sınıflar arası dayanışmaya yöneldiyse de, bugün kadın işçilerin istismar edilmeleri, işçi örgütünün yeterince güçlenmediğini kanıtlar. Bu eylemin bir orta sınıf eylemi niteliğinden kurtulamamış olması, bazı belirli ve kaçınılmaz koşulların sonucudur. Genel olarak ancak bu sınıfın kadınları oy hakkı mücadelesinin gerektirdiği sonsuz çabaya katılabilecek boş zamana ve bilgiye sahiptiler. Dipnot. Cat'in tahminlerine göre referandum için 56. yasama organlarının kadınlara oy hakkı tanınmasını desteklemesi için 480. Eyalet Anayasa Komisyonlarının kadınlara oy hakkı verilmesini gündemlerine almaları için 47. Eyalet Parti Kongrelerinin kadınlara oy hakkı tanınması konusunda gündemlerine eklemeleri için 277. Ve birbirini izleyen 19 kongre birleşiminde de 19 kampanya yürütülmüştü. Carrie Chapman Catt ve Nettie Rogers Schuller'in Woman Suffrage in Politics, Kadınlara Oy Verme Hakkı Tanınması ve Politika adlı yapıtına bakınız. New York Scribners, 1923 sayfa 107. Hareketin oy hakkı üzerinde yoğunlaştırılması, yani oy hakkı alındığı zaman hareketi güçsüzleştiren, silikleştiren ve hatta temelini sarsan etmen, ataerkil düzenin kadına verdiği yer, tanıdığı davranış biçimi ve ruhsal yapı koşullanmasını kırabilecek ölçüde köklü ve köklenci bir hareket olmayışından doğmuştur. Oy hakkı gibi son derece önemsiz ve geri planda bir sorunu temel dava olarak alan hareket, bu hakkı elde ettiği zaman bile kullanamayacak ölçüde güçsüzleşti. Ve pek doğal olarak da cinsel devrimin gerektireceği köktenci toplumsal değişimleri, yani toplumsal davranış ve toplum yapısındaki değişiklikleri, kişilerdeki ve kurumlardaki değişiklikleri zorlayamayacak duruma düştü. Kadınların yeni bir takım haklar elde etmelerine rağmen evlilik ve boşanma sorunları eskisi gibi kaldı. Kadınlar çalışma hakkını elde etmekle ekonomik bağımlılıktan kurtulduklarını sanıyorlardı. Oysa ne çalışmada eşit koşulları yeterince zorlayabiliyorlar, ne de çalışmaya bir sorumluluk veya temel toplumsal katkı gözüyle bakabiliyorlardı. Ya kocalarının serveti ya da toplumun baskısı yüzünden yine avareliğe ve bağımlılığa dönüyorlardı. Bir sonraki kuşak kadınları yedek iş gücü olarak kullanmayı pek elverişli buldu. Savaş ekonomisi gerektirdiği zaman kadınlar işe alınıyor, bu dönem sona erince yuvalarına gönderiliyorlardı. En önemlisi de cinsel toplumsallaştırma süreci öylesine onarıcı bir nitelik taşıdı ki, yeni ve daha güçlü denetleme ve baskı biçimlerinin oluşumuna yol açtı. Hukuk sistemindeki reforma ve önemsiz sayılacak olan politik gururun kırılmasına rağmen, ataerkil düşünce biçimi birinci aşamanın sonunda bütün gücü ve heybetiyle yeniden ortaya çıktı. Reform ister yapılmış olsun ister yapılmamış, ataerkillik ve yine ataerkilliktir. Hatta eskisinden daha güvenli ve tutarlı olabilecek durumdadır. Çalışma alanı. Kadınların çalışma alanına girmeleri sorunu cinsel devrimin alt etmek zorunda olduğu şövalyelik anlayışıyla çelişkiye düşüyordu. Kadınlar oldu mu olası çalışmışlardır. Üstelik erkeklerden daha uzun çalışma saatlerinde daha az ücret alarak ve daha kötü işlerde çalışmışlardır. Birinci aşama döneminde çalışma sorunu, kadınların emeklerinin karşılığını istemeleri, saygınlığı çok olan iş alanlarının kendilerine açılmasını dilemeleri ve kazandıklarını kendilerinin denetleyebilmeleri sorunuydu. Sanayi devrimi kadını fabrikaya sokmadan önce de kadınlar çoğunlukla beden işçiliği yapıyorlar ve genel olarak tarım alanındaki bu çalışmalar aşırı yıpratıcı oluyordu. Şövalyeliğin baskıcı ahlak görüşü olan edeplilik kavramına bir hanımefendinin ellerini ve sırtını kullanması o kadar aykırı gelmiyordu da kafasını kullanması sözü bile edilmeyecek bir uygunsuzluk olarak tanımlanıyordu. Tabuların yıkılmasına karşı bu denli güçlü bir tutumun varlığı, tabuların ekonomik ve siyasal alanlarda ne denli etkili olabileceğini kanıtlar. Meslekleri meydana getiren, düşünsel ve toplumsal açıdan sorumluluk taşıyan işlerde çalışan ilk kadınlar, hukuk, tıp, fen, mimarlık ve öğretim üyeliği alanlarında yıkıcı engellerle karşılaştılar. Edepli olma fetişinin baskısı orta sınıflarda kadınların öz çıkarlarını yıpratıcı bir nitelik taşırken, işçi sınıfı kadınları için ise umutsuzluk sözüyle anlatılabilecek bir biçim alıyordu. Yoksullar arasında bir inceleme yapıldığı zaman bugün de görüleceği gibi gecekondularda yaşayanların en alt tabakasını kadınlar meydana getiriyordu. Çoğunlukla Avrupa ataerkilliğinin kısıtlayıcı töreleri yüzünden kalifiye olamamış ve yetişmemiş kadınlardan daha az ücret alan ve sendikalara daha büyük gereksinmesi olan hiç kimse yoktu. Köleliğe mahkum edilmiş bu kadınlar çektikleri acı nedenli büyük olursa olsun kendi çıkarlarını kollamaya korkuyorlardı. İşçi örgütlenmesi hareketinin öncülerinden biri durumu şu umut kırıcı biçimde yansıtır. Hiçbir umut ışığı görmedikleri karamsar dünya görüşleri, kendilerine önerilen koşulları sorgusuz sualsiz kabul etme ve boyun eğme alışkanlığı yaratmıştır. Yaşamak doğanın zenginliklerinden, verilenden tat almak demek olduğuna göre, bu insanlar için yaşıyor denilemez. Bunlar yarı ölmüş varlıklar gibi bitkisel bir yaşam sürüyorlar. Kadınların çoğu anlamsız bir gurur, alçak gönüllülük ya da dinsel inançlar yüzünden sendikalara katılmıyorlar. Gençlerin çoğunluğu ise budalaca bir umutla kısa süre içinde evlenmeye ve çalışma hayatından çekilip bir evin rahatlığına ve tasasızlığına kavuşmayı düşünüyorlar. Bunlar evlendikten sonra çalışma alanı ile bütün ilgilerinin kesileceğini beklerken, bu kez de bir yerine iki kişinin geçimini sağlamak için iş yerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bütün bunlar kadınları geçmişte ve günümüzde çevreleyen koşulların sonucu ve etkisidir ve ancak sürekli kışkırtma ve eğitim yoluyla değiştirilebilir. Dipnot: Proceedings of the Knights of Labor, Emek Şövalyelerinin Yaptıkları. Flexner'in daha önce adı geçen yapıtındaki bir örnek rapordan. Gerek İngiltere'de ve gerekse Amerika'da kadın ve çocuk işçilerin çalışma koşulları konusunda yapılan araştırmalar kamuoyunda büyük yankılar uyandırdı. Özellikle İngiltere'de parlamento bu işe el koyarak çeşitli kereler konuyu gündeme aldı ve bulgularını yayımladı. Bunun sonucu olarak ana malcı bırakınız yapsın politikasının amansız tutumuna son veren çağdaş koruyucu yasalar getirildi. Ve giderek kadınlara da erkeklere de çalışma koşullarında asgari ölçütler sağlanmış oldu. Reformdan erkekler, kadınlar ve çocuklar büyük ölçüde yararlanırlarken, işçi eylemlerinin sonunda kadınlar büyük kazanç sağlayamadıkları halde erkekler sağladılar. Çalışan kadınların oy hakkından çok sendikaya gereksinmeleri vardı. Oysa işçi eylemleri günümüzde de olduğu gibi kadınların örgütlenmeleriyle pek ilgilenmedi. Kadınlar örgütsüz ve çok ucuza elde edilen bir iş gücü meydana getirdikleri için gerektiğinde erkeklerin yerine daha düşük ücretlerle işlere alındılar ve erkeklerden daha kolay istismar edilerek işverenlerin keyfince işten çıkarıldılar. Dipnot: O günden bu yana 1969 değişen pek fazla bir şey yok. Amerikan kadınlarının çalışma alanlarında ya ev işçileri, daktilolar, stenograflar gibi iş dallarındakileri koruyacak sendikalar yoktur ya da garsonluk ve tezgahtarlık kollarında olduğu gibi üyelerine gerçekten destek olamayacak ölçüde güçsüz sendikalar vardır. Amerika'daki hiçbir iş dalında sendikalı erkek işçilerle savunmasız kadın işçiler arasındaki kadar büyük ücret ayrılığı yoktur. Meslek dallarında kadınlara oldukça iyi koşullar sağlanmaktadır. Çalışma alanındaki belli başlı reformlardan birisi iş saatlerini düzenleyen yasanın çıkarılması oldu. Dipnot: Fabrikada çalışan çocukların iş saatleri azaltıldıkça yürüttükleri görev, çocukların yaptıkları işe bağımlı olan yetişkin işçilerin çalışma saatlerini sınırlandırmak da gerekli oldu. Bu nedenle çocuk işçi yasasından kadınlar da erkekler de yararlandılar. Çocukların çalışma saatlerini indiren yasanın çıkarılması üzerine çocuk işçilerin de katkısı olan iş dallarında çalışan kadın ve erkek işçilerin çalışma saatlerini de buna göre düzenlemek gerekti. Ne var ki hem İngiltere'de hem de Amerika'da kadınların çalışma koşullarının düzeltilmesi yolunda yapılan bütün kışkırtıcı eylemler onların insan haklarını temel almak yerine düzensiz yaşamlarının ahlaka ve edebe aykırılığı, bu koşullar içinde analık ve eşlik görevlerini yeterince yerine getiremeyecekleri gibi ahlak ve erdem kavramlarını esas alan eylemler oldu. Çoğu yerde kadınların durumuna karşı gerçek bir acıma ve yakınlık gösterildiği halde, reformların ardında yatan asıl neden ataerkil kültür ve kurumların korunması ve savunmasındaki başka bir şey olmadı. Kadınların çalışma koşulları düzelmediği sürece aile yapısının sarsıldığı, bunda babanın evinin reisi ve desteği olarak yetkisini yitirmesi de içeriliyordu, düşüncesiyle hareket edildi. Sanayi alanındaki kadınların cinsel özgürlüğe yöneldikleri ileri sürüldü. Fabrikadaki yıpratıcı çalışmalarının evlerindeki çalışma için yeterli enerjiyi harcayıp engellediği iddia edildi. Dipnot: Bakınız Neil J. Smansler, Toplum Yapısı ve Endüstri Devrimi. Kadınların ev işleri pazarlama ve para ekonomisi açısından alındığında hiçbir zaman iş olarak görülmemiştir ve görülmemektedir. Kadın evinin dışında kaç saat çalışırsa çalışsın ev işlerini yapması da doğal bir ödev olarak beklenir. Kadınların çalışma alanına girdikleri dönemde kadın iş gücünün büyük bölümünü meydana getiren ücretli hizmetçilerin çalışma ve yaşama koşulları ise kölelik koşullarından hemen hemen farksız olmuştur. Her iki ülkede de erkeklerin görüşü kadınlar için en uygun çözüm yolunun fabrikadan tamamen çekilme ve yuvaya dönmek olduğu noktasında birleşti. Kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmaları gerek bilinçaltı ve gerekse bilinçüstü düşünce yapısında erkeklerin yetkisini yıpratacak bir oluşum olarak tanımlanıyordu. yüksek ücret alan bekar bir kadının kendi kendine yeterliliği, yetenekleri ve cinsel alandaki seçme özgürlüğü, belirli çevreler için kötü çalışma koşullarında ezilen, yetersiz beslenme ve yıpratıcı çalışmadan tükenen kadınların durumu kadar korkunçtu. Çalışan kadınların sefaleti olsa olsa ekmeğini kendi başına kazanmaya kalkan kadınlar için kötü bir örnek olabilirdi. Oysa birinci şıktaki kadınların durumu diğer kadınların özgürlük isteklerini kamçılamaktan başka bir şey değildi. Birçok gözlemci işçi sınıfının seçkin kadınlarının düşük ücret, hizmetçi statüsünde bulunmak ve ustaların bitip tükenmeyen denetimi ve casusluğu ile cebelleşmek durumunda kalan orta sınıf kadınlarından çok daha iyi durumda olduklarını işaret etmişlerdir. Dipnot. Bu olgu dönemin çok daha duyarlı ve sempatik toplumsal yazını tarafından da ortaya konulmuş ve daha önce anılan Neff'te dile getirilmiştir. Koruyucu yasalar çıkartmak ve koruyucu önlemler almakla yükümlü olan yöneticiler, kadınların çalışma koşullarını düzelterek onların çalışmaktan kazanç sağlamalarını ve zevk almalarını düşünmedikleri gibi, erkek ve kadınlar arasında özellikle ücret konusunda eşit çalışma koşulları sağlamayı da hiç akıllarına getirmiyorlardı. Bütün çabalar sonunda elde edilen şövalyece reformun gerektirdiği tek şey, fizik yönden güçsüz ve aşağı durumda olanlara bahşedilmiş bir lütuf havasıydı. Parlamento tutanaklarında kadın ve çocuk işçilerden genellikle tek kalemde ikinci derecede kişiler olarak söz edildiği görülür. Amerika'da koruyucu yasaların çıkarılmasında etkili olan Louis Brandeis'in tezi de kadınların dayanıklılık, fiziksel güç, sinirsel enerji, sürekli dikkat isteyen konularda erkeklerden doğal yapıları nedeniyle güçsüz oldukları esasına dayanır. Dipnot. Kurt Mueller'la Oregon Eyaleti davasında ABD Yüksek Mahkeme kararı 412-421-422, 1908 ve Louis de Brandeis'in Oregon Eyaleti ile ilgili açıklamaları. Tarih kadınların her zaman erkeklere bağımlı oldukları gerçeğini ortaya koyar. Yukarıda değinilen noktalarda erkeklerden ayrılan kadınlar bu nedenle kendi çerçeveleri içinde bir sınıf meydana getirirler. Kadınların daha hala erkek kardeşlerine bağımlı oldukları gerçeğine göz yummak olası değildir. Dipnot. Louis de Brandeis'in cinsiyet ayrımı geçerli ve yeterli bir sınıflamadır öğretisi her zaman haksızlığa açık bir sorun olmuştur. Kadınların çıkarı adına çıkarılan koruyucu yasalar çoğunlukla kadınlara karşı işletilmiş, çalışma saatlerinin kısıtlanması ya da kaldırılabilecekleri ağırlıkların sınırlanması, kadınların fazla mesai yapmalarını, ücretlerinin arttırılmasını engelleyen nedenler durumuna getirilmiştir. İngiltere ve Amerika'daki reformlar üzerinde yapılan incelemeler, kadınları kurtarma yolundaki çabaların hep yanlış nedenlere dayandırıldığını ortaya koyar. Yine de cinsel devrimin kadınlara ekonomik alanda büyük ilerlemeler getirdiği bir gerçektir. Ayrımcı ve istismarcı çalışma koşullarına rağmen kadınlar özgürlüğün sine qua non'u, yani kaçınılmaz ögesi sayılabilecek bir ekonomik, toplumsal ve ruh bilimsel bağımsızlık elde ettiler. Polemiksel. Ruskin'e karşı Mill. Erkeklerin üstünlüğü konusunda öteden beri sürdürülen fikirler ağırlıklarını devam ettirebilmiş olsalardı, cinsel devrimin birinci aşaması hiçbir zaman gerçekleşemeyebilirdi. Oysa bu alandaki çatışma her ikisi de hem kadınların hem de erkeklerin ve dolayısıyla toplumun çıkarlarını savunduklarını iddia eden iki karşıt kamp arasında, akılcılarla şövalyece tutum taraftarları arasında yürütülmüştür. Ataerkil düzenin sonucu olarak kadınların ekonomik ve hukuki durumlarının gerçekliğini şövalyeci tutumuyla karşılaştırmak ne denli aydınlatıcı ve açıklayıcı ise, Victoria devrinin cinsel politika konusundaki iki temel yapıtını, Mill'in kadınların uyrukluluğu ile Ruskin'in kraliçenin bahçeleri üzerinesini karşılaştırmakla o denli aydınlatıcı olacaktır. Dipnot. John Stuart Mill. The Subjection of Woman, Kadınların Uyrukluluğu, 1869, 1966 yılında Londra Oxford University Press'in Dünya Klasikleri dizisinde J.S. Mill'den 3 inceleme, Three Essays by J.S. Mill adıyla yayımlandı. John Ruskin'in Kraliçenin Bahçeleri üzerine başlıklı çalışması ise ilk kez 1965'te yayımlanan ve daha sonra 1902 Homewood Publishing Company tarafından Birleşik Devletler'de yayımlanan Sesame and Lilies adlı kitapta yayımlandı. Kraliçenin bahçeleri üzerinin iyi bir örnek, hatta belki de gözü pek bir yaklaşımın en açık anlatımı olduğunu gördükten sonra, seçkin Victoria dönemi uzmanı Walter Hookton'ın da kitabın dönemi içinde büyük önem taşıdığı görüşünü benimsediğini okumak çok güzel. Ruskin'in konuşması sevginin, kadın ve yuvanın Victoria dönemi düşüncesi çerçevesinde çok tipik bir şekilde ülküselleştirildiğini gösteren en önemli belgedir. Walter Hilton, The Victorian Frame of Mind, Victoria dönemi düşünce yapısı, Yale 1957, sayfa 343. Bu yapıtın halen yokum sandığını dikkate alarak Victoria dönemi üzerine incelemeler yapan uzmanlar bu yapıtın adı anıldığında kızarıp bozarıyorlar. Sisayim and Lilies adlı yapıtın da Ruskin'in en sevdiği kitaplardan biri olduğunu anımsatmak gerekiyor. Victorian dönemin bu konudaki bütün düşünce ve görüşleri bu iki belgeye sıkıştırılmıştır. Mill, cinsel politikanın gerçekliğini ortaya koyarken, Ruskin cinsellik mitinin romantik ve şefkatli yönünü irdeler. Cinselliğin geri kalan bölümlerinden sadece ima yolu söz eder. Çünkü Ruskin'in erdemli kadın kahramanının varlığı, baştan çıkarıcı kadının o devir edebiyatında en çok işlenen karşı tipteki kadının varlığı ile olanak kazanır. Gerçek yaşamda olduğu gibi Ruskin'in yapıtında da devrin değer ölçülerine göre toplumsal cinsel ayrım uygulanır ve kadınlar zevce ve fahişe olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Mill'in yapıtı bir gerçeği gözler önüne serdiği için önemlidir. Ruskin'in yapıtı ise Victorian devrin resmi tutumu diyebileceğimiz erkeğin üstünlüğü fantezisini aktarması yönünden önem kazanır. Bu görüşün öteki yüzü erkeklerin tutumunu olanca kararlılığıyla belirten yönü romanlarda ve daha çok şiirlerde yer alır. Tennyson'ın şiirlerinden devrin pornografik edebiyatına dek her yerde kötü kadın işlenir. Kraliçenin bahçeleri üzerinin hanımefendisi ise Victorian orta sınıfın normal inançlarının dile getirilişidir. Şunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir ki cinsel devrim çok ağır işleyen bir süreçte oluşmuş ve çeşitli kültürel dirençlerle karşılaşmıştır. Ataerkil düzene ve bu düzendeki kadınların yaşam koşullarına ilk başkaldıran tarihsel dönem Victoria devridir. Ancak bu başkaldırış yukarıda değindiğimiz güçlüklerden dolayı çok çeşitli yollardan oluşturulmak zorunda kalmıştır. Mill ve Engels bu konuya cesaretle ve açık yüreklikle eğilmişler, Ruskin gibi bazı yazarlar gerçekten uzak tanımlara sığınarak pek de gönüllü sayılmayacak bir biçimde sorunu ele almışlar. Tennyson, Rossetti, Swinburne ve Wilde gibi şairler de konuyu iki yönlü inceleyerek eş değerde ikilemler ileri sürmüşlerdir. Bu ayrı gruplar içinde de sorunu çeşitli açılardan ve çeşitli ölçülerde ele alanlar çıktı. Örneğin Dickens, doğum öncesi seçim görüşünden ve Engels'in mülkiyet sisteminin kadınları nasıl bağımlı kıldığı tezinden esinlenen Dombey ve Oğlu romanında hem ana malcılığı hem ataerkil düzeni alabildiğine yarar. Ne var ki Dickens bunu yaparken Ruskin'in Kraliçenin Bahçeleri üzerindeki duygusal kadın görüşünü hiç bozmaz. Nancy ve Suçlular Dünyası'ndan birkaç arkadaşı dışında Dickens'ın bütün yapıtlarındaki ciddi kadınların tümünün Ruskin'in kadınlarıyla aynı hamurdan olması gerçekten üzücüdür. Victoria devri romanları üzerine yapılacak bir araştırmada en aydınlatıcı ve yardımcı çalışma Ruskin'in Kraliçenin Bahçeleri Üzerine adlı kitabı olacaktır. Victorian şövalyeliği eski devirlerin belirgin erkek üstünlüğü ile feminizmin doruğunda olduğu 20. yüzyıl başları arasında bir geçiş dönemi niteliğindedir. Mill ve Engels'in görüş açıları yönünden bu ikinci dönem kapsamına girdikleri ileri sürülse de Mill 1869'da Engels 1884'te tezlerini yazmışlar ve nedenli ileri görüşler olurlarsa olsunlar en iyi ve en modern yapıtlarını yine de Victorian devirde vermişlerdir. Mill ve Engels'in ele aldıkları gerçeklikler ya kadınların giderek artan reform istekleri gibi dolaysız ya da romanlarda görülmeye başlanan kadınların toplumsal ve hukuki engelleri gibi dolaylı yollardan Victorian devir aydınlarının sağduyularına seslenen gerçeklerdir.